Ayrım 20. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 275. 43. Bölüm. Ben Filotei. 8. Ne zaman bir hasat yapılsa ilk meyveyi bir komşumuza verirdik. Ve öyle oldu ki İbrahim'le sözlendiğim için onun ailesi bize, biz de onlara hediyeler verir olduk ve şansımıza hediyeleri genellikle İbrahim'le yolluyorlardı. Böylece eğer doğru yerde beklersem İbrahim'in yanımdan geçeceğini biliyordum. Bu sayede onu göreceğimden emin oluyordum. Yeni buğdayın ilk pişiminde ve elinde lokmayla bize geldiği, Aya Teodoro yortusunda, kutsal haç yortusunda, orucu üzüm, zeytin ve kolivayla bozduğumuzda onu görebildim. Ve böylece bazı Müslümanların da bize katılarak kiliseye maya, tuz, yumurta, ekmek yolladığı kutsal perşembede de gördüm onu. Çünkü Meryem'in oğlu İsa ve Meryem'in kendisi bize olduğu kadar onlara da ait ve bütün bu şeyler ikonanın yanına yerleştirildikten sonra Peder Christophoros onlara doğru İncil okudu. Sonra hepsini alıp tekrar eve getirdik ve tuzu kilerlerimize serptik. Mayayı evdeki mayanın üstüne koyduk ve yumurtaları paskalya için ikonalarımızın arasına yerleştirdik. Ekmekten hepimiz birer küçük parça koparıp yedik. Kalanını küçük küçük ayırıp sakladık ki bir hayvan hastalandığında veya tedaviye ihtiyacı olduğunda yiyebilelim. Bütün bu ufak tefek işlere koştururken İbrahim'i gördüm. İbrahim'in aşkının ne kadar büyük olduğunu gösterdiği geceyi asla unutmuyorum. Diriliş ayininin yapıldığı gece sabah saat 3'tü ve kasaba tellalı ev ev dolaşıp kapılara vurarak bizi uyandırmıştı. Biz İsa duasını okuduktan sonra karanlıkta kiliseye giderken gözümün ucuyla bir badem ağacının gölgesinde bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Diriliş yortusunda Müslüman olduğu halde sabahın 3'ünde kalkmış ayazda bekliyordu İbrahim. Bunu yalnızca karanlığın içinde benim bir anlık bir bakışımı yakalamak için yapmıştı ve işte beni bu kadar seviyordu. Bütün bunları göz önüne alarak bize bu kadar çok yortu ve yükümlülük takdir ettiği için Tanrı'ya şükrediyordum. Çünkü bu da sevdiğimi sık sık görmemi sağlayan şeylerden biriydi. 44. Bölüm. Şen bir konuşma kötü bir yöne sapıyor. Bir akşam Rüstem Bey selamlıkla minderlere oturmuş, Leyla kendisine ut çalarken önünde nargilesiyle keyif çatıyordu. Pamuk kuyruğu burnunun üstünde divana kıvrılmış hafifçe horluyor ve mangaldaki kömür ısıyı ve Leyla'nın düzenli aralarla üstüne attığı sarımsak kabuklarını çıkardı, nefis tüten kokuyu dışarıya vererek parlıyordu. Drosula arkadaşını sormak için uğramış, Leyla da Filotei'nin işi bırakıp eve anasıyla babasının yanına dönmesine izin vermişti. Ev o gün temizlenmişti çünkü günlerden çarşambaydı ve Leyla Hanım o günün padişahın harebinin temizlendiği gün olduğunu söylemişti. Pirinç süsler gaz lambalarının yumuşak ışığı altında parlıyor ve ışıldıyordu. Leyla Hanım Rumca bir şarkı söyledi ki bu şarkıda bir denizci eğer kendisini fırtınadan kurtarırsa Panagia'ya ikonasını gümüş kaplatacağına söz veriyordu. Ve sözleri hiç anlamayan Rüstem Bey Leyla'nın iki dilde bu kadar çok şarkı biliyor olmasına bir kere daha hayran olarak bu dilleri nasıl olup da öğrenmiş olabileceğini merak ediyordu. Ancak müzik pek de iyi gitmiyor gibiydi ve Leyla şarkı söylemeyi kesip kaşlarını çattı. ''Mesele nedir?'' diye sordu Rüstem Bey. ''İşte bu mızrap'' diye cevap verdi Leyla. ''Yeni bu, eskisi inceldi ve yıprandı. Ama bunda da kiraz ağacını çok kalın kesmişler ve şimdi teller üstüne çalması gerektiği gibi çalmıyor. Ucundan inceltilmesi gerekiyor.''
''Gidin de kesin o zaman kekliyim'' dedi Rüstem Bey tatlı tatlı kokan bir duman bulutunu tatminkar bir edayla püskürterek.
Leyla ayaklandı ve mutfağa giderek parçalamasın da raspa yapsın diye 90 derecelik bir açıyla tuttuğu bir bıçağı dikkatle kullanarak çok ince yongalar yontmaya koyuldu. Rüstem Bey ekmek tahtasının üstünde bileziklerini çıkardı, tek düze şıngırtıyı duyuyordu. Ne kadar mutlu olduğu ve bir de ruhunda kendisine sıkıntı veren bir şeyler olduğuna ilişkin inkarı imkansız gerçeği düşündü. Leyla geri döndüğünde mızrabı kısaca bir denedi ve sonra enstrümanı yanı başında yere yatırdı.
şeytanca aşığına baktı. "Hiç tahmin edemezsiniz," dedi. "İnsanlar ne diyor?" Sessiz bir sorgulamayla kaşlarını kaldırdı Rüstem Bey. "Diyorlar ki siz benim için kötü bir efendiymişsiniz. Çünkü beni dövmüyormuşsunuz. Hamamda kadınların böyle söylediklerini ve nasıl olup da hiç çürüğüm olmadığına değindiklerini duydum." Rüstem Bey Leyla'ya eğlenerek baktı. "Buralarda bir kadının zeytin ağacı gibi olduğuna dair bir deyiş vardır. Kendisine kötü davranıldığında en iyi meyveyi verirmiş."
"Öyle mi? Zeytin ağaçlarına kötü davranan birileri olduğunu hiç duymamıştım."
"Ben de duymadım. Eğer biri bir zeytin ağacına kötü davranmaya kalksa deli olduğu düşünülür."
Leyla dört ayak üstünde kendi minderlerinden onunkine doğru ilerledi ve başının arkası Rüstem Bey'in kucağına gelecek biçimde sırt üstü yattı. Bir elini uzatarak Rüstem Bey'in ensesine yerleştirdi. "Öpün beni aslanım," dedi. Rüstem Bey eğildi ama yarı yolda durdu. "Yapamıyorum," dedi. "Ya çok şişmanım veya hiç esnek değilim."
"Beni neden dövmüyorsunuz?"
"İçimden gelmiyor. İçimden gelseydi belki döverdim. Zaten siz de dövülmeyi gerektirecek bir şey yapmıyorsunuz."
"Bazı erkekler karılarını her hafta cuma günü dövüyorlar ki doğru davranmalarını garantilesinler," dedi Leyla takılarak.
"Onlar modern erkekler değil," diye cevap verdi Rüstem Bey sabırsızca. "Bunların hepsi eskide kalan şeyler. Fransa'da modern yerlerde erkeklerin hala kadınları dövdüğünü mü sanıyorsunuz? Dövülmek ister misiniz? Size yarayacağını düşünür müsünüz?"
Leyla ürperdi ve dehşete düşmüş gibi gözlerini devirdi.
"Asla istemem. Eğlenceli olduğu için anlattım size. Eğer beni dövseniz kaçardım."
"Eh, sizi dövmeye zahmet edecek değilim."
"Beni önemsemiyor musunuz o halde?"
"Hizmetkarlarımı dövmüyorum, atlarımı dövmüyorum, köpeklerimi dövmüyorum, zeytin ağaçlarımı dövmüyorum. Hepsini önemsiyorum ve hepsi de fevkalade iyidirler. Pençelerini bacağıma geçirdiği veya fare bağırsaklarını döşemede bıraktığı zaman pamuğu bile dövmüyorum."
"Herkes hizmetkarlarını dövüyor," dedi Leyla. "Siz hariç herkes."
Yaramazca güldü ve bir öneride bulundu.
"Neden panjurları açmıyoruz? O zaman siz beni dövüyormuş gibi yapabilirsiniz ve bir kemerle filan kapı pervazına divana vurabilirsiniz ve bağırabilirsiniz. Ben de çığlık atarım. O zaman herkes sonunda bana iyi muamele ettiğinizi anlar."
"Galiba siz ciddiysiniz," dedi Rüstem Bey şaşarak.
"Eğlenirdik. Sırf komşuları kandırmak için ve hikayenin kulaktan kulağa yayıldığını duymak için. Vallahi harika olacak. Kalkın, haydi yapalım şunu."
Sıçrayıp ayağa kalktı. Gözleri çocukça bir heyecan ve beklentiyle parladı. Rüstem Bey kendisine bir an için onun keyfine ve güzelliğine hayran olma izni verdikten sonra,
"Eğer böyle konuşmayı kesmezseniz sonunda sizi dövebilirim. Nargile'nin keyfini kaçırıyorsunuz ve eğer dediğinizi yapacak olsaydık hiç kuşkusuz kediyi korkuturduk. Bunun benim üğünüme olumlu bir katkıda bulunacağından da şüphe ederim."
Uzun bir sessizlik oldu. Leyla öne eğilerek dudaklarını gözlerinde, yanaklarında ve ağzında gezdirmek suretiyle Rüstem Bey'in yüzünü öptü. Aa, bunca yıl sonra hala bu sevgi gösterilerine alışamamıştı ve tepkisi hep aynıydı. Dimdik oturuyor ve sanki Leyla hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranıyordu. Saçındaki gül suyu ile boynuna ve göğüslerinin arasına sürmüş olduğu mis kokusunu içine çekti.
"Ben hayatımda hiç kimseyi dövmedim ama bir zamanlar birini öldürmüştüm," dedi Rüstem Bey aniden. "Ama kendimi savunuyordum ve karşımdaki bunu hak etmişti."
Leyla geri çekildi.
"Biliyorum, bu konu hakkında bir şeyler duydum."
"Hamamda mı?"
"Başka nerede olacak?" Uzun bir duraksamadan sonra çok çekingen bir tavırla dedi ki, "Zaman zaman karınızı görüyorum hamamda."
Rüstem Bey cevap vermedi.
"Sizi soruyor, sağlığı çok kötü."
Hala cevap yoktu ama hoşnutsuzluktan yüzü kararmaktaydı. Sonunda sertçe,
"Siz hamamda fahişelerle mi konuşuyorsunuz?" dedi.
Leyla aniden kalktı ve daha önce oturduğu yere gitti. Kendisine Latakya tütününden çok ince bir sigara sardı ve altından yapılmış uzun, hassas bir maşayla tutup kaldırdı, mangaldan yakıp dudaklarına yerleştirdi. Dumanın ağzının dışında kıvrılmasına izin verdi ve sonunda cevapladı.
"Kiminle oturduğumu sanıyorsunuz ki hamama gittiğim zaman? Başka kim izin verir ki benim yanıma oturmama? Bu kasabanın insanlarına göre ben de zaten bir fahişeden başka bir şey değilim ki."
Sesinde öfke ve acı vardı. Rüstem Bey pişman oldu ve yumuşakça, ''Siz benim seçtiğimsiniz.'' dedi. Ama Leyla barışmak için uzattığı eli görmezden geldi ve onu utancıyla baş başa bırakarak dışarı çıktı. 45. Bölüm Daskalos Leonidas'ın aşağılanması. Eski bahçeye aşağı ucundan bütün Müslüman mezarlarını barındıran çam ormanından çıkan yoldan, solda sürekli akan suyu olan bir tulumbahane kalıntılarının bulunduğu taraftan yaklaşmadığınız takdirde, benden bahsedildiğini duymuş olamayacağınız halde size kendimi takdim etmeme izin veriniz. Mütevazi bir yapıydı ama hem insanlara hem de atlara su sağlıyordu geldiklerinde ve kasabanın özellikle yaz ortasında sağladığı önemli rahatlıklardan biriydi. Neoklasik tarzda inşa edilmiş gölgeli, serin ve mağrur küçük bir binaya girip su içmekten, yüzünüzü yıkamaktan daha iyi ne olabilir uzun bir yolculuğun sonunda? Kapının üstüne Yunan harfleriyle yazan yazıyı hala okuyabilirsiniz. Herkes yararlansın diye Yorgo P. Theodoru tarafından yaptırılmıştır. 1919. Bu benim işte. Ben Yorgo P. Theodoru. Hizmetinizdeyim hanımefendiler ve beyefendiler. Ben o kasabadan bile değildim ama daha gözden ırak yerlerdeki insanlarımızın yaşantılarını geliştirmeyi hedefleyen, küçük hayır işleriyle meşgul Smirnalı topluluklardan birine mensuptum. Bir tüccardım anlayacağınız, adını siz koyun, ne olursa olsun bulur ve üstüne bir kar koyarak satardım. Afrika'nın yarı yolunda, Avrupa'nın yarı yolunda, Smirna liman olmak için ideal bir yerdi. Ve ayrıca da yakılmazdan önce her anlamda nefis bir şehir, bir kozmopolydi. Eski bahçedeki o tulumbahaneyi, büyük savaş esnasında Osmanlı otoritelerine birkaç temel maddeyi temin etmek suretiyle kazandığım fonlarla inşa ettim ve o kasabayla bağlantım orada yaşayan öğretmen Leonidas'tı. Daskalos Leonidas'ı oldukça iyi tanıdığımı ve kendisini seven birkaç kişiden biri olduğumu söylersem yalan olmaz. Çoğu kimse onun tıpla uğraşan bir arkadaşımın söylediği gibi bir dışkı deliği belası olduğunu düşünürdü. Bir başka dostun benim gibi bir tüccarın oğluydu ve Leonidas'ı büyürken izlemiştim. Amcası gibi olduğum söylenebilir. İlk gençlik döneminde büyük fikirler edinmeye başladığında onu dinleyen bendim. Hatta sıskalaşıp sesi çatladığında ve güldüğü ya da gülümsediği zaman size anında bir huzursuzluk ve olası bir tatsızlık duygusu verdiği zaman bile. Mamafi çok zekiydi ve benim ona sempatiyle yaklaşmamı sağlayan da ruhen hep acı içinde olmasıydı. İnsan yaşlı bir atlete veya aşırı yüklenmiş bir eşeğe ya da asla resimlerini satacak kadar iyi olmadığı halde kendini işine adamış bir ressama nasıl acırsa bendeniz de ona öyle acıyordum. Babasının evinde bulunduğum bir geceyi hatırlıyorum. Leonidas o zaman 20 yaşında ya var ya yoktu. Babasının sinir krizi geçireceğini pekala da bildiği halde sıradan bir şeyden söz ediyormuş gibi yerel Filiki Etayra'ya katıldığına değindi. Hep gözü pek cesur biriydi, bunu söylemek mümkün ve her zaman da babasına karşı koymaya hazırdı. Bu bağlamda epeyce sıra dışı bir insan olduğu söylenebilir. Zira o günlerde herkes neyin ne olduğunu bilirdi ve babanıza karşı gelmezdiniz. Eğer benim oğlum olaydı onu paralardım herhalde ama başkasının oğlu olduğundan bağımsız ruhuna hayran olabiliyordum. ''Ne?'' diye bağırdı babası bir ağız dolusu köfteyi fiilen püskürterek. ''Filiki Etayra'ya mı katıldın? Aptal mısın nesin sen? Tutuklanmak mı istiyorsun? Annenle ben hapse atılalım mı istiyorsun?'' Oğluna bir göz atıp eliyle oyma mobilyalar ve ağır halılar, gümüş şamdanlar ve semaverle zengin bir biçimde döşenmiş olan duvarları işaret etti. ''Her şeyi kaybetmemizi mi istiyorsun?'' Leonidas babasının öfkesi karşısında bembeyaz oldu ama kısaca ''Yunanistan için'' demekle yetindi. Belki Filiki Etayra'nın Yunanistan'ın birleşmesi için çalışan gizli topluluklar grubu olduğunu izah etmeliyim. Zira tarihte Trakya'nın, Karadeniz kıyısının, Türkiye'nin batı kıyılarının ve kuşkusuz Konstantinopolis'in Yunan olduğu ve buralarda nüfus yoğunluğunun Yunanlarda olduğu, tekrar Yunan olması gerektiğini söyleyen pek çok insan vardı. Her şey Bizans'ı yeniden kurmakla, Ayasofya'yı tekrar bir katedrale dönüştürmekle, Büyük Yunanistan'ı geri getirmekle ve Kral Konstantin'i tekrar tahta çıkartmakla ilgiliydi. Bütün bu fikirler güruhuna da topluca megalo idea, yani büyük fikir deniyordu. Bildiğim kadarıyla buna hala da böyle diyenler de var. Büyük fikirleriyle bütün o şapşallar diye haykırdı babası. Hiçbir fikirleri yok onların. Yunanistan Türklerle savaşı kazanabilir mi hiç? Kaç kişidir onlar sen biliyor musun? Delisin sen. Atina'dan mı yönetilmek istiyorsun? Sen hiç Atina'ya gittin mi ki? Boktan bir küçük köydür Atina, o kadar işte. İçinde bir takım harabeler bulunan, gitmeye değer bir tiyatrosu bile olmayan, öğrenim görmemiş kültürsüz insanlarla ve sıvası dökülmüş evlerle dolu boktan bir taşra kasabası. Ve Yunancayı bile doğru düz konuşamazlar. İstediğin bu mu? Budalasın sen. Leonidas kendini savunmaya çalıştı. Yeni Yunanistan Konstantinopolis'ten yönetilecek baba, tıpkı eski Yunanistan gibi. Biz zaten Konstantinopolis'ten yönetilmekteyiz.
Türkler tarafından.
Buna neden aldırmamız gerekiyor acaba? Burada Smirna'da dünyanın en hoş ve nefis şehrine sahibiz biz. Hepimiz refah içindeyiz. Başkentte ne olduğuna zerre kadar aldırdığımız yok. En önemli ve güçlü pozisyonlar biz Rumların elinde. Zımnen kendi yasalarımızı kendimiz yapmaktayız. Cennette yaşıyoruz biz ve arkadaşlarınla birlikte sen aptalca megalo idealarınızla bunu kirletmek istiyorsunuz. Allah aşkına nostalji bu, hepsi o kadar. Nostalji uğruna hepimizi duvara dizdirtmek mi istiyorsun sen?
Türkler tarafından yönetiliyoruz diye cevap verdi Leonidas mağrur bir ifadeyle. Onlar her anlamda bizden aşağılar ve bu doğal değil. Tavşanlar gibi ürüyorlar ve yakında hepimize birden yer olmayacak burada.
Biz artık Osmanlıyız, zaman değişti. Zaten bak şu hizmetkarlarıma. Ne onlar? Hepsi Türk. Yorgo'nun hizmetkarlarına bak, hepsi Türk. Yolları kim kürüyor, gecenin pisliğini kim süpürüyor? Türkler. Bizim sattığımız ürünü üretmek için tarlalarda kim çalışıyor köle gibi? Türkler. Bizi Türklerin yönettiğini söyleme bana. Tam tersinin kanıtları gözünün tam önündeyken. Türkler olmasa ne yapacaktık? Benim bir oğlum nasıl bu kadar aptal olabilir? Bilmek istediğim bu. Ve sen bizim sahip olduğumuz ne varsa mahvetmek istiyorsun. Yunanistan bir zamanlar büyüktü diye cevap verdi sesini yükselten Leonidas. Bazılarımızın Yunanistan için biraz daha büyük hırsları var. Yunanistan dünyanın ışığıydı. Öyle bir zaman vardı ki Yunanca bilmiyorsanız size uygar denmezdi. Türkler bize neden Rum diyor sanıyorsunuz? Çünkü zamanla Romalılar bile Yunanca konuşmaya başlamışlardı. Biz bu dünyadaki en büyük ırkız ve bakınız ne hallere düştük baba. Zamanımız tekrar gelmeli. Bütün gereken kararlılık ve belki yeni bir İskender. İskender mi diye dudak büktü babası. Kültürümüzü ve uygarlığımızı bütün dünyaya yaymak mı? Muhalefetimi hoş gör ama İskender bu işi katliamı ve tahribatı Makedonya'dan Hindistan'a kadar yaymak suretiyle yaptı. Kaç tane ağlamaklı dul ile ırzına geçilmiş bakire gidip de kendisine kültürü için şükranlarını sunmuştur dersin acaba? Muzaffer askeri fethin ardından kaçınılmaz olarak ne gelir? Sen bilmiyor musun? Açlık ve hastalık, açlık ve hastalık.
Buna değmişti diye cevap verdi Leonidas. Doğa itibariyle üstün olan hangi yolla olursa olsun tepeye çıkmalıdır. Çünkü üstünlük o yolu meşru kılar.
Sana bir şey söyleyeceğim oğlum dedi babası çatalını ona doğru sallayarak. Eğer dünyayı döndürenin para, girişim ve beyin olduğunu anlayacak kadar akıllı olaydınız, İskender'e de sana ve arkadaşlarına da daha çok saygı duyardım. Bütün bu askeri harekat ve ihtilaller, komplolar, şu ırk ya da bu ırk üstüne konuşmalar... Ne getiriyorlar? Kan dökümü ve felaket. Eğer dünyaya bir faydan olsun istiyorsan cebine para koy.
Leonidas babasına acıyarak baktı ve babası tekrarladı.
Cebine para koy.
Para Yunanistan'ı geri getirmez.
Budala, onu yapacak olan tek şeydir para. Yorgo'yu örnek alsana sen. Bir sürü para kazan ve paranı ufak tefek hayır işlerine harca. Böyle yararlı bir hayat sürer ve saygın biri olarak ölürsün. Basit.
Ben vakardan ve milli ruhtan bahsediyorum burada. Şişman ve kendinden hoşnut almaktan değil.
Şişman ve kendinden hoşnut? Şişman ve kendinden hoşnut. Senin kafan köpek bokuyla dolu. Öğrenim göresin diye ne paralar harcadın ve hiçbir şey öğrenmiş değilsin. Benim oğlum olamazsın sen. Annen seni başkasından peydahlamış olmalı.
Leonidas'ın anası kocasına kaş çatarak baktıysa da sükûnetini muhafaza etti. Kocasının zekasının genel niteliğiyle uyumlu bir standarda olmayan bu özel hitabet gösterisine alışmış sayılırdı.
Oğullarıyla kızlarının her biri şu ya da bu tarihte kendi çocuğu olmamakla suçlanmışlardı. Ve anne kuru kuru eğer kimi zaman öne sürdüğü kadar çok aşığı olmuş olaydı, gerçekten de olaylı ve yorucu bir hayat sürmüş olacağına değinmekle yetinirdi. Birçok başkasının tipik bir örneği olan bu görüşmeye değindim. Çünkü zamanın genel bir eğilimini yansıtıyor. Biz küçük Asya Rumları Bizans'a ilişkin güzel bir vizyon uğruna dünyamızı alt üst etmek isteyen, öfkesi burnunda idealistler ve milliyetçiler ile her tür malın ticaretini yaparak ve bunu yapacak kadar akıllı, zengin olduğumuzdan her istediğimize sahip olarak rahat, güzel bir yaşantı sürmek isteyen Bencileyin ya da Leonidas'ın babası gibi kişiler arasında sıkışıp kalmıştık. O günlerde herkesin bir imparatorluğu hak ettiğini düşünmekte olduğunu hatırlıyorum da, belki Leonidas ile arkadaşları da tıpkı Mussolini gibi yalnızca zamanın bir ürünüydüler diyorum. Şahsen yeni ve daha büyük bir Yunanistan fikrini sevmiştim. Ama böyle bir şey için herhangi bir şeyi tehlikeye atmakta bir fayda göremiyor ve ana kararlıları en kötü cinsinden bir kaçık yabancı sürüsü ya da en fazla ailelerinde fazlaca yarım akıllı bulunan utanç verici kuzenler olarak düşünmekten de kendimi alamıyordum. Hiçbir şekilde onlar için ölecek bir ruh hali içinde değildim ve onlar buraya gelip de bizim için ölmeye karar verdiklerinde kimse benden fazla şaşırmadı. Ancak fiyasko hepimizin her şeyi kaybetmesi ve onlar için ölenlerin bizler olmasıyla sonuçlandığında çok fazla şaşırdığımı söyleyemem. Bu görüşmeye ayrıca Leonidas'ın bizler gibi bir tüccar olacağı yerde neden kendini önemsiz bir küçük kasabada öğretmen olarak bulduğunu gösterdiği için de değindim. Babasına kesin bir tavırla karşı koydu. Rumları Yunan'da olmak için sınamak ve eğitmek üzere eski bahçeye gitti. Türklüğü onlardan kazıyıp çıkartmak istiyordu. Türkçe yerine Yunanca konuşmalarını ve klasik geçmiş hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyordu. Onları bağımsızlık savaşı ve Girit'teki mücadele konusunda ateşlemek istiyordu. Çocuklarını Türklere teslim etmek yerine uçurumlara fırlatıp atan kahraman kadınları anlatmak istiyordu. Kilisenin o inişli çıkışlı ekmek ile şarap ayinini sessiz ve kavrayıştan uzak bir huşu içinde dinlemek yerine ayinleri anlamalarını istiyordu. Leonidas'ı sevmek zordu ama lehine söyleyeceğim bir şey var. Belki bir romantikti ama gerçekte Hristiyanları, çocuklarını kendi küçük okuluna göndersinler diye ikna etmeyi becermişti. Fiilen neredeyse hiçbir şeyi olmadan yaşıyor, nankörlüklere ve alaylara tahammül ediyor, gecelerini sonları duvarlara eğri büğrü yapıştırılmak olan ve kimsenin okumaya zahmet etmediği ateşli makaleler yazarak geçiriyordu. Ben okumuştum onları elbette, çünkü beni hayretlere düşürerek bir kopyalarını daima bana gönderiyordu. Ne kadar çok yağ harcamış olduğunu ve ne kadar uykusuz kaldığını düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Hesaplarımı gece geç vakit kontrol ettiğim için bilirim. İnsan kendini sağlıksız hisseder ve zihni karışır. Şunu da eklemek isterim ki bizim gibi aklı başında insanların hep korkmuş olduğu gibi Leonidas gibilerin romantik hevesleri, Bencileyin barışçı insanların şehirler yanarken limanlarda boğulmalarıyla son buldu. O küçük kasabada Leonidas fazlasıyla aşağılandı ve dürüst olmak gerekirse bunun daha çok kendi kabahati olduğunu tahmin edebilirim. Onda insanların otomatik olarak öfkelenmelerine neden olan ve müşterilerinin yarısını kaybetmesine yol açacağı için hiçbir tüccarın açıkça sergilemeye cesaret edemeyeceği o şahsi üstünlük havası vardı. Yahudi veya Ermeni müşterilerime kendilerine ilişkin gerçek düşüncelerimi söylesem neler olabileceğini bir hayal ediniz. Ya da resmi Türk görevlilerine. Ticari felaket olacağı odur. Terbiyeli, iki yüzlülüğü her zaman tercih ederim ki bu hepimizin İngilizlerden rahatça öğrenebileceği bir şeydir de diyebilirim. Neyse, bir zaman geldi ki eski bahçeye gitmem gerekti. Zira sıkı çalışan ve kusursuz işler çıkartan çok iyi bir çömlekçinin orada yaşadığını duymuştum. Çeşitli kuşların biçimini vererek yaptığı, içine yarı yarıya su konan ve sonra üflendiğinde kuş gibi öten küçük kil düdükler görmüştüm. Bu türden oyuncaklar çok yaygındı elbette ama onunkiler tasarım ve süsleme kalitesi itibarıyla diğerlerinden bir gömlek üstündü ve tam da temsil ettikleri kuş gibi ötüyorlardı ki diğerleri için böyle bir şeyin lafı bile edilemezdi. Çömlekçi İskender denen bu adamı ziyaret etmek istedim. Çünkü onun mallarını İtalyanlara satarak ve onun kârını ikiye katlayarak %400 kâr edebileceğimi anlamıştım. Sözü geçen adamın kendi icat ettiği anlaşılan vecizelerle konuşmak gibi insanı şaşırtan bir alışkanlık sahibi, cana yakın, kirli sarıklı biri olduğu ortaya çıkmıştı. Ama iyi bir pazarlık yapmıştık ve bu işten herkes kârlı çıkacaktı ki iş oraya geldi mi her şeyden önemlisi de budur. Kocaman kil yalağının içinde bir aşağı bir yukarı yürüyerek ayak parmaklarıyla taş ayıklayan ihtiyar bir kör adamı vardı ki bu düzenleme alışmadık esiniyle beni etkilemişti. Zira bu kör bir ihtiyar için ideal bir işti ve yaptığı egzersizin ihtiyarlığı açısından kendisine güç kattığı da kesindi. Leonidas'ın o kasabada yaşadığını bildiğim için gelip kendisiyle kalacağımı ama benim için hiçbir zahmete girmesi gerekmediğini belirten bir mesaj yolladım ve bir hafta sonra da oraya vardım. Muhafızlarımı ve hizmetkarlarımı çok rahat ve temiz olan handa kalmaya yolladım. Ben de Leonidas'ın evine yollandım ki hiç de rahat ve temiz değildi. Ricamı kırmamaya özen göstererek gerçekten de en ufak bir zahmete bile girmediğini gördüm. Mamafi şunu söylemeliyim ki o kasabadan görür görmez hoşlandım. Ne kadar güzel bir yer. Kadim zamanlarda adına neden Paleo Periboli dendiğini anlayabiliyorum. Serçelerin sinek yakalamak için yere indiği ve kaplumbağaların günlük gezintilerini yaparak takırdadıkları akşamın erken saatlerinde varmıştım kasabaya. Caminin minaresinde müezzin ciğerlerinin bütün gücüyle ezan okumaktaydı ve sesi yarım saniyelik bir gecikmeyle arkadaki yamaçtan yankılanmaktaydı. Hristiyanların çoğu gibi ezan sesini ben de hem rahatsız edici hem de heyecan verici bulmuşumdur. Kasabaya orada burada kimisi yenilikten parlayan ve diğerleri harap halde grileşmiş ve orman zemininin doğal taş kümelerinden birisine dönüşerek küçülmüş, yana yatık ve beyaz kireç badanalı Müslüman mezarlarını barındıran şahane gölgeli bir çam ormanından geçilerek giriliyordu. Ebedi istirahat için mükemmel bir mekan, her ahvalde kendi evinizin içinde yanmaktan veya bir limanın dip çamurunda pavuryalar tarafından didiklenmekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Çam iğneleriyle örtülmüş zemin, kumunun ve taşların içinde bodur çoban püskülü çalıları yetişmişti. Açıklıklarda da sütleyen ve yabani mavi hezaren grupları görmüştüm. Bir yerde koyu kırmızı renkte çin gülleri vardı. Tavuklar ağaçlara tünemişti. İncir kokusu insanı sarhoş ediyordu ve atımın üstünden eğilip rengi kırmızı olan hafifçe geçmiş olan bir tanesini kopardım. Tadı Hindistan cevizini andırıyordu. Kasabanın giriş yolu üstünde de iki köpek vardı ki bundan söz ettiğim için beni bağışlamanızı dilerim. Cinsel birleşmeden sonra iç içe vaziyette kalmış oldukları yerde daireler çiziyorlardı. Ve kancığı atlamak isteyen öteki köpekler de bunlara sataşıp duruyordu. Bunun bir şey için iyi bir mecaz olduğunu hissettim ama o şeyin ne olduğunu kestiremedim. Ayrıca önünde bir Müslüman kadının asma gölgesine oturup hamur tahtasına ince bir oklavayla ince yufka ekmeği açtığı küçük bir de ev vardı ki görüntüsü tam bir evcimen mutluluk tablosu oluşturmaktaydı. Bu kadından bir bardak tuzlu ayran satın aldım. Zira ben tuzluyu tatlıya tercih ederim. Ayranımı şanssız köpekleri izleyerek içtim ve kendimi tamamen yenilenmiş hissettim. Bu evin hemen ötesinde yamaçtan gelen ve yolu kesen küçük bir derecik vardı ki oraya bir yalağı ve bir çeşmesi bulunan bir tulumbahane inşa etme fikrini bana ilham eden de bu oldu. Bu dünyada yolunu bulan bir adam karşılığında bir şeyler vermelidir derim ben ve kabul etmeliyiz ki ara sıra cömertçe iyi niyet gösterileri yapmak insana ticari anlamda asla zarar vermez. Tuhaftır taşların arasında bitmiş gelinciklerin kırmızı değil de pembe olduğuna dikkat etmiştim ve amcamın kadınları gelincik çiçeğine benzettiğini, beyhude yere kökten kopartıldıklarında ölüp gittikleri üstüne veya bu mealde bir takım sözler ettiğini hatırladım. Duvarlarda ve yol kenarlarında koyu mavi renkte kahkaha çiçeği sarmaşıklarının yanı sıra dört beyaz taç yaprağından oluşan kupasının içindeki leylak rengi narin ve garip ercik büklümüyle yüzü koyunduran gerbere sarmaşıkları da vardı. Kendi arasında itişip duran bir küçük çocuk grubu bunun çiçeklerini koparıp yüksek bir ses çıkararak patlayıncaya kadar içine üflüyordu. Ortada kimse yokken bunu ben de denedim. Şaşılacak kadar tatmin edici ve eğlendirici bir şeydi. Sağımda yolun alt kısmında kadim harabeler, öyle sanıyorum ki bir tapınağın kalıntılarıyla dolu, kadınsı bir aurası olan büyük bir doğal havuz bulunmaktaydı. Bu havuz kırmızı kız böcekleri, kenarlarına ağaç sansarların tünemiş olduğu sazları ve küçümen ördek filolarıyla süslenmişti. Kurbağalar kauçuktan yapılmış kediler gibi vık vık edip bağırıyor ve su kaplumbağaları suyun altında bir kayadan ötekine kayıp gidiyorlardı. Havuzun merkezinde şalvarı dizlerine kadar sıvanmış, tıpkı leyleğe benzer bir adam hareket etmeden ve sessiz sedasız duruyordu. Bir sülük toplayıcısı olduğu aşikardı. Devasa bir amfiteyatroya benzer iç bükey bir yamacı işgal eden kasaba sol taraftan yükseliyordu. Eğer akıl edebilselerdi atalarımız bu yamaca dünyanın en büyük tiyatrosunu inşa edebilirlerdi. Zira dibinde doğal bir sahne olarak kullanılabilecek bir meydanı vardı. Bu meydanda ve yemin ederim ki şimdi söyleyeceğim uyduruk bir seyyah hikayesi değil, kocaman bir ağacın kovuğunda astımı olan bir eşekle birlikte gerçek bir aile yaşamaktaydı. Smirna'dan uzaklaştıkça uygarlığın standardı nasıl çabucak düşüyor. İşte böyle şeyler bunu her şeyden çok kanıtlamakta. Burası öyle bir yerdi ki arı kovanları fiilen ev içlerinde bulunuyor ve insanlar kayısıyla ceviz yaprağı küsbesinden ibaret sığır yemlerini kendi mutfaklarında hazırlıyordu. Kasabada büyük perhizin sıkıntılarına katlanamadıkları için Türk olmuş küçük bir grup insan bulunmaktaydı. Ve Türklerin kiliselere gidip mum yakması da az rastlanır bir olay değildi. Hatta bazen ayinleri izlemeye de gidiyorlar ve ilgi duyan kuşkuculuğun mükemmel bir belirtisi olan kovuşturulmuş kollarıyla kilisenin en arkasına dikiliyorlardı. Diriliş yortusu ayinini özellikle sevdikleri belli oluyordu. Bir vakitler bir kuraklık esnasında bulunmuştum kasabada ve kasaba kadınları yağmur yağdırmadaydılar. Bunu izlemek şaşırtıcıydı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 289.